Eylül.
Ayrım 7.
Suat Necip'e baktı. Cennete gitmek için sabırdan başka çare yoktur. Değil mi Necip Bey? Rica ederim. Siz evlenince böyle huysuz bir koca olmamaya çalışınız. Yoksa, Süreyya hala alay ederek, yoksa ne olacak diye sordu. Suat tereddüt ediyordu. Yoksa karınızı mutlu etmemiş olursunuz. Süreyya ooo diyordu. O kadarcık mı? Ben de önemli bir şey olur sanıyordum. Necip de benim kadar bilir ki evlilikte hanımlar solda sıfırdır. Asıl akıl ermeyen bir şey varsa bu kadar dikkate rağmen şu etlerin aşçılık başarısıyla böyle simsiyah olmasıdır dedi. Suat gülümsedi. Madem ki kocaların mutluluğu gerekli, veriniz onu ben yiyeyim. Zavallı kadınlar. Necip tam tersi Suat Hanım dedi. Zavallı erkekler. Bir kadının ne olduğunu anlayanlar için asıl zavallı olanlar erkeklerdir. Kadın olmayınca bir erkek hayatının ne verimsiz, ne yağmursuz, ne çorak bir siyah çöl olduğunu bilseniz, bunu birçok erkek bilir de sonra unutur. Bir kadının bir erkek hayatına yalnızca varlığıyla nasıl bir şiir ve körpelik verdiğini, ruhu bir yana bıraksak bile yalnız vücut içinde nasıl büyük bir koruyucu olduğunu bilseniz, demin bana buradaki hayatınızdan söz ediyordunuz. Siz her saati geçirmek için mutluluklar, eğlenceler buluşunuzu anlatırken ben 24 saatlik hayatımın nasıl bin cehennem saati gibi sonsuz, sürüklenmez bir hayat olduğunu düşünüyordum. Sadece söyleyeyim ki ölecek derecede bunalıyorum. Ötekiler susuyorlardı. Bilmezsiniz, Beyoğlu hayatının hatta eğlenilecek mevsimde bile nasıl bunaltıcı, beyin ezici bir hali vardır. Önceleri binbir renkli bir hayat gibi görünür, hiç birbirine benzemez, yüzleri var gibi gelir. Fakat o kadar tek renk, aman yarabbi, o kadar tek renktir ki, görülen yüzler o kadar aynıdır ki, mahremiyetsiz, içtenliksiz, gösterişli bir taklitten, soğuk sarı bir taklitten oluşmuş bir hayat. Her görüştüğünle bir rekabet, bir mücadele, bir düşmanlık. Hiçbir el sıkmazsın ki mümkün olsa seni bir çukura itmeyeceğinden emin olasın. Hiçbir ses işitmezsin ki senin arkandan en hain, en haksız bir alayda, bir kötülemede bulunmayacağına emin olasın. İkiyüzlülük, alay, kendini beğenmişlik, bencillik. Bu aç kurdun elinde bütün çehre morarmış, bütün gözler bulanmış, herkesin başarısı ötekilerin ayaklar altında ezilmesine bağlıymış gibi bir çekemezlik, bir kin, kimse kimseyi beğenmez, üstünden başından tutunuz da konuştuğu Fransızcaya kadar her şey alay için bir bahane olur. Zaten hep sahtekarlıktan ibaret olan Pascal yüzünde göz dudağa, dudak çeneye güler. İğrenç bir şey kısacası. Süreyya lokmasını hazırlamakla meşgul, buna rağmen inkar edemezsin ki kadınları nefistir, dedi. Evet, özellikle kaldırımlardan geçerken uzaktan mağaza bebekleri gibi görünce, Beyoğlu tiyatrosunun geçici aktrisleri hep öyledir. Asıl hayatlarını oyuncular gibi unutmuşlardır. Onların ruhlarını arayacağınıza, kutup keşfine çıksanız daha hayırlı olur. Bilir misin, nefis kadınlar hangileridir? Temiz ruhlular. Sana ciddi söylüyorum Süreyya. Mutluluğunun değerini bil. Süreyya yan yan, yarı kızarmış Suat'a bakıyordu. Derin derin bakıştılar. Sofradan kalktığı zaman Necip kendi kendisine, "Ah, herkes böyle olsa, herkes mutlu olsa," dedi. Başka bir yerde olsaydı bu dileğini pek gülünç bulurdu. Fakat bu mutluluk ve içtenlik içinde bütün eğilimleri, alışkanlıkları kayboluyor, hayatını, karanlık, hain, kötü hayatını unutuyor, hıncını, bezginliğini hissetmeden değişerek başka iyi bir adam oluyor ve sonra bunu fark ederek şaşırıyordu. Ah insanlar, şu insan yüreği, yüz bin anlamlı bir bilmece, içinden çıkmak mümkün değil, diyordu. Acaba kötülük de, iyilik de bulaşıcı mıdır, diye düşünüyordu. Tekrar balkona çıkıp köşelerdeki yeşilliklerin altında uzun sandalyelerden birine otururlarken Süreyya, "Aman Suat, gelmeden bir sigara tellendirelim," diye kutusunu verdi. Henüz sigaralarını yakmışlardı ki Suat göründü. Balkona çıkmayarak kapıdan "Dehşet, dehşet, yine mi duman, yine mi?" diyordu. O zaman tütünden söz açıldı. Sigara Suat'ın tam karşıtıydı. Süreyya ise sigarayı savunmak istiyordu. Necip dedi ki, yok Süreyya, herhalde bu savunulacak kadar önemli bir şey değil. Bana öyle gelir ki evli olsam da sigaramdan yakınılsa. Süreyya tuhaf bir gözle bakarak, galiba yine bir şey yumurtlayacaksın Necip, dedi. Necip gülerek bitirdi. Elimden sigarayı, cebimden paketi, kendimden de bu uğursuz alışkanlığı sevinerek atardım. Süreyya sigarasını zevkle bir daha çekerek ağır ağır dumanlarını savuruyordu. Ne güzel fikir, yalnız bir kusuru var, uygulanması mümkün değil. Azıcık fedakarlığa katlanmayınca hiçbir şey yapmak mümkün değildir. Suat korkarak, yok ben fedakarlık düzeyine çıkan şeylerden söz etmiyorum, diyordu. Ve piyanodan söz açılıncaya kadar hep bağdan, bağdakilerden söz ettiler. Bu neşeli bir konuşma oldu. İki sözde bir Fatin ile beyefendi ortaya çıkıyor, Hacer'in sesi işitiliyordu. Sonra Necip Suat'a piyano çalmasını rica etti. Demin Süreyya'nın anlattığı bu hayatın imrendiğim mutluluğuna bir saat sonra ulaşayım, benim de ömrümde bir gün bulunsun diye övgüde bulundu. Suat yakınarak uzun süre piyanosundan uzak durduğundan hala barışamadığını, notalarının karmakarışık olduğunu söylüyordu. Sonunda piyanoya geçmek zorunda kaldı. İki erkek balkonda kalmışlar, salondan gelen piyanoyu dinliyorlardı. Süreyya rüzgarın bir süre tereddüt edip durduğu bu sıcak anı, her gün böyle öğle vakti serinlik bitip her şeyin sustuğu, beklediği zamanı hatırlatarak görüyor musun, diyordu. Şimdi deniz dalgasız, durgun bir havuz duygusunu vererek sıcak güneşin altında kurşun gibi ağır uzanıp gidiyor, sıcaklık hafif bir esinti içinde titrek, değişken fark ediliyordu. Uyuşukluk öyle bir dereceye gelmişti ki gözleri ağırlaşmış, manzarayı yalnız kirpiklerinin arasından süzülen bir bakışla görüyorlardı. Ve içeriden bazen piyanonun damla damla koşuşan, bazen birbirine karışarak yavaş yavaş artan bir gümbürtü ile yükselen, sonra birer birer süzülerek ölen sesleri devam ettikçe bu hayalin de ötesinde bir meslekle onu meşgul etmeye başlamıştı. Bu La Traviata'dan bir parça ile başlamıştı. Fakat Necip sonrasını hatırlayamıyordu. Bir Andalus serenadı gibi geliyordu ona. Sesler kah billur gibi şakıyarak, kah yaslı yaslı sürüklenerek, kah coşku ve sevinçle yükselip, yükselip sonra umutsuzluk ve usançla dökülerek devam ettikçe, bütün kurduğu hülyalar karanlıklara boğuldu. Fark etmemeye, hissetmemeye, hatırlamamaya başladı. Sanki yaşamıyordu. Birdenbire saatin sesini işitti. Bu ses onu uyandırdı. Süreyya sandalyesine uzanmış, gözlerini kapamış, dalmıştı. Piyano hala ağır ağır, içinden gelen bir dertle inliyordu. Necip teşekkür etmek için içeri girdi. Suat onu görünce gülümseyerek, "Çaldığım ezgilere yazık oluyor, değil mi?" dedi. Necip tam tersine anlamında başını sallıyordu. Bitirince Suat tekrar yakındı. Piyanonun önünde en iyi bildiği morsoları bile artık şaşırdığını söylüyordu. Hele notalar, diyordu. Görseniz ne halde? İçinden çıkmak mümkün değil. Çocuk kitapları gibi olmuş. Birçoğunu bulamadım. Karıştırıla karıştırıla birbirine girmiş. Bilmem bazıları da ötede mi kaldı, konakta mı? Necip notalara göz gezdiriyordu. Bunların çoğu ünlü operalardan, fantaziler, potpürrilerdi. Fakat o kadar eskimiş bir halde, o kadar eksiktiler ki kendi kendisine İstanbul'dan gelirken birkaç yeni morso getirmeye karar verdi. O zaman tekrar İstanbul'a gideceği aklına geldi. Saate bakarak, "Oo, saat 8:30 dedi. "Acaba kaçta vapur var?" Ve Suad'ın yakınan bakışları karşısında yarı tereddütlü, "İnanın ki," diye başladı. Kendisini burada kalmama zorunda bırakan nedenler olarak bulduğu şeyleri açıklayınca, inanmış görünen Suat, "Bari sizi Tarabya'ya kadar geçirelim," dedi. Sonra hızlı sesle dışarıya seslendi. Cevap alamayınca sesini daha da yükseltti. "Bey, bey, uyuyor musun?" diyordu. Şimdi rüzgar çıkmış, balkonun her tarafındaki tente çırpınarak patırdıyor, denizin ahenkli akışı kesilmeyen bir sevinçle şakıyordu. Süreyya uyandığı zaman Suat'ın bu düşüncesini pek uygun bularak, "Ne âlâ, ne âlâ," dedi. Necip'in bu hareketinin bir hainlikten başka bir şey olmadığını ileri sürerek, "Şimdi sen kalk, daha sabahleyin yakındığın o miskin, tozlu hayata gir," diyor. Sonra Suat'a göz kırparak, daha doğrusu akıl da ermez ha, yemin edebilirim bu gece bütün masumiyetinle kız kardeşinde kalmak üzere kaçmıyorsun. O Tozlu Beyoğlu'nun örümcekli bir apartmanına, değil mi, şakasına dökülüyordu. Necip Suat'ın yanında sıkılıyor, gözleriyle işaretler ederek onu susturmaya uğraşıyordu. Suat, karar verildi değil mi beyler, dedi. 5 dakika izin isteyerek çekildi. Süreyya elbisesini değişmek için 2 dakika izin aldı ve karı koca gittikleri zaman yalnız kalan Necip, sabahleyin o kadar çekiştirdiği Beyoğlu'nu ne kadar özlediğini düşünerek kendisine şaşırıyordu. O zaman da içtendi, şimdi de içten olduğunu görüyordu. Kendisinin böyle birbirine zıt birçok tavır takınıp davranması, hepsinden de içten oluşu, onu çözümünü bulamadığı bir bilmece gibi uğraştırır, 2 katlı değil 100 katlı bir kadın kalbi gibi birbiri içinde gizemli kutular bulunduğunu sandırırdı. Önce Süreyya geldi, ben hazırım, diyordu. Suat da hazırlanıp geldiği zaman yol tartışmasına başladılar. O büyük dereye kadar yayan gidip oradan arabaya binmeyi teklif ediyordu. Süreyya çarşıdan geçmemek için sandalı yeğliyordu. İkisinin de birer parça fikirleri kabul edildi. Sandal ile büyük dereye gidecekler, oradan arabaya bineceklerdi. Yolda çayırdan geçerken Süreyya daha vapura vakit olduğundan söz ederek arabayı Bentler yoluna sürdü. Ve iki yanı bütün ağaç ve çayır olan bu yoldan giderlerken onlara uzak bir mutluluktan söz eder gibi çiftlik hayatını anlatmaya başladı. Necip, ne de olsa böyle yaşamaya gelemem. Bana hayhuy ve gürültü, sersemleşmek gereklidir, diyor. Süreyya o hayatı abartarak övüyor, dingin, sessiz geçecek bir çiftlik ömrü için bütün bu sahte ihtişamları feda edeceğini söylüyordu. Necip, Suad'ın Süreyya'ya nasıl baktığına dikkat edip, evet dedi, seni oraya kadar izleyecek bir yol arkadaşı olduktan sonra. O zaman Suad'ın gözleri sevecen bakışlarını kaybetmeksizin Necip'e döndü. Bu bakış o kadar derin, sıcak bir sevgiyle nemliydi ki Necip ruhu eriyor sandı. Bir saniye mutlu bir yürek çırpıntısıyla titredi. Evet, böyle bir bakışla insan dünyanın öbür ucuna gider, diye düşündü. Çöllere gider, dağlara gider, onun şimdi terk etmek istemediği hayat bir çölden başka neydi? Gölgesiz, susuz, vahasız, hatta serapsız bir çöl. Evet, hatta serapsız. Ama bazen de en önemsiz gülümseyişler, kendisine ait olmayan bakışlar bile ona bir şiir taşkınlığı verir, onu canını feda etmek ihtiyaçlarıyla inletirdi. Ah bu eksiklik duygusu! İnsan değilim, sanki bir denklemim, diyordu. Ayrılırken Suat tekrar ediyor, çarşambaya değil mi Necip Bey, diye soruyor. Süreyya, erken gel de Bentlere gidelim, diyordu. Karar verildi. Çarşamba günü akşam gelecek, ertesi gün sabahleyin Bentlere gidilecekti. Necip kalabalık içinde vapura girdiği zaman bir kenara geçip onları görebilmek üzere baktı. Suat elinde küçük kırmızı şemsiyesi, arabanın içinde yalnız omuzları görünen siyah çarşafıyla yere inmiş, arabaya dayanmış duran Süreyya ince uzun boyuyla o kadar mutlu, o kadar güzel görünüyorlardı ki onların yanında duyduğu mutluluk ve kalp rahatından onlardan ayrılınca yoksun kalmış, o mutluluğu uzaktan görüp nasıl yabancı kaldığını anlamış gibi üzgün ayrıldığına pişman oldu. Onların salladıkları ellere karşılık verirken budalalık ettim diye yazıklanıyordu. Onlar küçüle küçüle bir nokta kadar kalınca azalarak sonunda umutsuzluğa dönüşen bu sevinç gibi acı, yıkılmış bir üzüntü içinde kalıyordu. Bu güzel geceye yeğlediği Beyoğlu gecesini, buluşacağı kadını düşünerek geceyi miskin, kadını hayvan sayıyor, verdiği sözü unutmanın bir ihanet olmayacağını düşünüyordu. İşte böyle, diyordu, kararsız, isteksiz, boş. Başını salladı ve bana evlen diyorlar, diye güldü. Süreyya ile Suad'ın birbirlerine ilk günden coşkulu ve gönül açıklığına benzeyen bağlılıkları vardı. Boğaz'a geldiklerinden beri içleri açılmıştı. Hep yeni şeyler özlüyorlardı. Süreyya'nın çocukça sevinmeleri, delilikleri oluyordu. Ve bunlar Suat'a kalbinde duyduğu sıcaklığın okşanmak isteyen kaynaşmalarında büyük bir mutluluk sağlıyordu. Suat hayatlarını düzenli, güzel yapmak için pek çok çalışarak yoruluyordu. Bezginlik nedir bilmeyen bir ömür kurmak için böyle uğraşıp sonra ödülünü gördükçe, Süreyya'yı böyle yeniden özlemli ve çok neşeli buldukça amacına kavuştuğundan dolayı mutlu oluyordu.
Ayrım sonu.